Ayrım 2, Punta del Este, Ernesto Che Guevara Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi. Sayfa 1. Küba, ekonominin politikadan ayrılmasına karşı çıkıyor. Che'nin CIES toplantısında yaptığı konuşma. 8 Ağustos 1961. Sayın Başkan, sayın delegeler, diğer delegasyonların yaptığı gibi bizim de göstermiş oldukları içten konukseverlikten ötürü Uruguay hükümeti ve halkına teşekkür ederek sözlerimize başlamamız gerekiyor. Sayın Meclis Başkanı'na da bize sunduğu Rodo'nun, José Enrique Rodo, Uruguaylı yazar ve politikacı, Kuzey Amerikalı yaşam tarzına karşı çıkıp Latin Amerikalı bilinci oluşturmaya çalışmıştır. En bilinen eseri Ariel'dir, Çevrenin Notu. Tüm eserlerinden oluşan armağan için bizzat teşekkür edip sözlerime neden bu büyük Latin Amerikalı'dan bir alıntıyla başlamadığımın iki gerekçesini açıklamak istiyorum. Ama öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki, Ariel'e yıllar sonra tekrar başvurmamızın sebebi, içinde bulunduğumuz şu günlerde Uruguaylı kimliğinden çok Bravo Nehri'nden ta güneye kadar uzanan toprakları kapsayan, bir Latin Amerikalı kimliğini öne çıkaran birisinin fikirlerini temsil edecek bir şey arıyor olmamızdır. Ancak onu buraya getirmedim çünkü Rodo, Ariel'in tamamında bugün olduğu gibi 50 yıl önce de bizim ekonomimize ve politik özgürlüğümüze müdahale eden ulusa karşı Latin Amerika halklarının şiddetli mücadelesini ve yaşadıkları çelişkileri dile getiriyor. Ve ikinci neden Sayın Başkan, şu anda burada bulunan delegasyonlardan birinin başkanının konuşmasına başlarken Marti'den bir alıntıyı bize armağan etmiş olması. İşte bu yüzden Marti'yle yanıt vereceğiz ama vatanının özgürlüğü için savaşırken ve son mektuplarında dile getirdiği gibi Küba'nın bağımsızlığı sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'nın üzerine çöreklenmesini engellemeye çalışırken İspanyol kurşunlarıyla can veren anti-emperyalist ve anti-feodal Marti ile. Sayın Banka Başkanı'nın açılış konuşması sırasında Amerikalılar arası bankanın kurulmasını 70 yıldan beri beklediklerinden bahsederken değindiği o meşhur uluslararası para konferansında Marti şöyle diyordu. Her kim ekonomik birlikten bahsediyorsa aslında politik birlik demek istiyordur. Satın alan halk emirleri veren, malını satan halksa hizmet eden konumundadır. Özgürlüğü garantili altına almak için ticareti dengelemek gerekir. Ölmek isteyen halk malını sadece tek bir halka satar. Hayatta kalmak isteyenin ise birçok müşterisi vardır. Herhangi bir ülkenin başka bir ülkenin ticareti üzerindeki aşırı etkisi bir süre sonra politik etkiye dönüşür. Politika duygularının menfaatlerine teslim eden ya da duygularının bir kısmından menfaatleri lehine feragat eden insanların yaptığı bir iştir. Güçlü bir halk bir diğerine yemek verdiği zaman onu kendi hizmetine koşar. Güçlü bir halk bir diğerine savaş açmak istediği zaman kendisine ihtiyaç duyan halkları ittifaka ve yardım etmeye zorlar. Özgür olmak isteyen bir halk önce ticaretinde özgür olsun. Ticaretini eşit derecede güçlü ülkeler arasında paylaştırsın. Eğer birisini tercih etmesi gerekiyorsa kendisine en az ihtiyacı olanı tercih etsin. Ne Avrupa'ya karşı Amerika Birliği ne de bir Amerika halkına karşı Avrupa ile birliktelik. Bazı politikacı aydınlarının adaylarının ya da okullarından yeni mezun olmuş bazı gençlerin akıllarından böyle bir şey geçirdiklerine rastlanabilir. Ancak işin aslı coğrafi olarak Amerika kıtasında beraber yaşıyoruz diye politik bir birlik oluşturmak zorunda değiliz. Ticaret yapmak için toprağa, suya ve onun aracılığıyla bir şeyleri, monarşi ya da cumhuriyet, değiştirmek isteyen insana ihtiyaç vardır. Bütün dünya ile birliğe evet ama bir kesimle başka bir kesime karşı birliğe hayır, böyle bir birliğe hayır. Amerika Cumhuriyetleri ailesinin yapması gereken şey başka cumhuriyetlere karşı aralarından birinin peşinden körü körüne gitmek değildir. 70 yıl önce Marti işte buydu Sayın Başkan. Şimdi bu çok önemli anma görevini yerine getirdiğimize ve buna vesile olan Sayın Delege'nin nezaketine teşekkürlerimizi sunduğumuza göre burada yapacağımız konuşmanın esas konusuna, yani burada niye bulunduğumuzun analizine ve konferansa yönelik görüşlerimize geçebiliriz. Ancak Küba adına öncelikle şunu belirtmeliyim ki Sayın Başkan, burada bulunan herkesin samimi düşüncelerini bilmiyorum. Ancak bizim bu konferansa katılmamızla ilgili olarak yapılan spekülasyonların neredeyse tamamını reddediyorum. Şunu söylemeliyim ki Küba bunun politik bir konferans olduğunu düşünüyor. Küba ekonominin politikadan ayrılmasına karşı çıkıyor ve bu iki unsurun sürekli olarak birlikte yürüdüklerine inanıyor. İşte bu yüzden eğer söz konusu olan halkların kaderi ise hiçbir teknisyen çıkıp da tekniklerden bahsedemez. Ayrıca bu konferansın neden politik olduğunu, politik olmasının dışında neden Küba'ya ve bütün Amerika kıtasında Küba'nın temsil ettiği düşünceye karşı düzenlendiğini ve bütün ekonomik konferansların neden politik olduklarını açıklayacağım. Mesela ayın 10'unda Kanal bölgesindeki Fuerte Amador'da Latin Amerika ülkelerinden gelen subaylara, halkın üzerinde baskı kurma sanatıyla ilgili eğitim veren General Becker, Montevideo Teknik Konferansı'ndan bahsediyor ve bunun desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu daha hiçbir şey değil. Başkan Kennedy 5 Ağustos 1961 tarihli açılış mesajında şöyle diyor. Bu konferansın katılımcıları olan sizler bu yarım kürenin tarihindeki çok önemli bir anı yaşıyorsunuz. Bu buluşma sadece ekonomik konuların tartışıldığı bir toplantı ya da kalkınma üzerine teknik bir konferansın çok ötesinde bir şey. Bu tam anlamıyla bütün dünyadaki maddi ve insani sorunlarını çözmek için özgür ulusların sahip oldukları kapasitenin bir gösterisi olacaktır. Sayın Peru Başbakanı'nın politik konulara göndermeler yapan sözleriyle de devam edebilirdim. Ama sayın delegeleri fazla yormamak için, zira konuşmamızın biraz uzun olacağını düşünüyorum, gündemin 5. maddesinde teknisyenler tarafından yapılan ve bizim tırnak içine aldığımız bazı açıklamalara değinmekle yetineceğim. 2. sayfanın sonlarında nihai sonuç olarak şöyle diyor. Olağanüstü toplantıda onaylanan programların politik formülasyonunda etkili bir rol oynayabilsinler diye sendikal dayanışma komitelerinin fikrine düzenli olarak başvurmayı sağlayan süreçleri hem yarım küre bazında hem de ulusal düzeyde oluşturmak. Sözlerimi daha iyi vurgulamak ve politik bir konuşma yapma ki burada Küba adına yapmayı düşündüğüm bu, hakkımla ilgili ortada hiçbir şüphe kalmaması için yine aynı 5. gündem maddesiyle ilgili raporun 7. sayfasından bir alıntı. Uygarlığımızın temel değerlerini korumak için demokratik haber alma araçlarıyla ilgili konularda yapılması gereken düzenlemelerin gecikmesi, maddi kayıplar bir yana basın, radyo, televizyon ve sinemayı sadece hükümetin mutlak otoritesinin kontrol ettiği Küba'da olduğu gibi, evet Küba'da, demokratik toplum açısından telafi edilemez zararlar doğuracak ve beraberinde özgürlüklerin ortadan kalkması tehlikesini getirecektir. Görüldüğü gibi sayın delegeler tartışılacak olan raporda Küba politik bir bakış açısıyla yargılanıyor. Bu durumda Küba'da bütün gerçeklerini hem politik hem de ekonomik bir bakış açısıyla dile getirecek. 5. gündem maddesiyle ilgili olarak teknisyen beylerin hazırladığı raporda bizim de üzerinde hemfikir olduğumuz yegane şey tek bir cümleyle bugünkü durumun tanımlandığı kısımdır. Amerika halkları arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor diyor ki bu doğru. İşte bu yeni dönem Amerika kıtasının özgür toprağı Küba ile başlıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bu konferansta delegasyonların üzerinde uzlaşmaya vardığı özel anlaşmada ve burada onaylanan kredilerde karşımıza hep Küba'nın adı çıkıyor. Çünkü Amerika kıtasında nitel bir değişim yaşandı ve anlaşıldı ki bir gün silahlı ayaklanma yapılabilir. Baskıcı bir ordu bozguna uğratılabilir. Yeni bir halk ordusu kurulabilir. Yenilmez devin karşısına çıkılabilir. Devin saldırısı beklenebilir ve o da mağlup edilebilir. İşte beyler bu Amerika kıtasında yeni bir şeydir. Yeni bir lisanla konuşulmasının da herkesin arasındaki ilişkilerin daha kolay ancak konferansın iki büyük rakibi arasındakilerin daha zor yürümesinin de sebebi budur. Küba bu aşamada tek bir Amerika lafını kesinlikle ağzına almaz. Çünkü gerginlik ve sıkıntının hakim olduğu bir bölgenin ortasında bulunuyor ve diğer ülkelerden birisinin en zayıf ama en agresif olanın kesinlikle çok aptalca bir çatışmayı tetikleyebilecek saçma bir hatayı yapıp yapmayacağını bilmemektedir. Ama Küba tetikte beklemektedir sayın delegeler. Çünkü bilmektedir ki emperyalizm kendi ihtirasları içinde boğulup yok olacaktır. Ancak emperyalizmin yok oluşunun bedelini Küba'da kaydedeceği canlarla ödeyecektir. İşte bu yüzden bu yok oluşun başka yollarla olmasını arzulamaktadır. Küba evlatlarının daha güzel bir geleceğe ulaşmalarını ve zaferin bedelinin şarapnel parçalarıyla can verecek olan milyonlarca insanın yaşamıyla ödenmek zorunda kalınmamasını arzulamaktadır. Dünyadaki ortam hayli gergin. Burada sadece Küba'yı konuşmak için toplanmadık. Bu toplantının amacı bambaşka. Emperyalizmin cephe gerisini sağlam alması gerekiyor çünkü gerginliğin çok arttığı bir ortamda savaş her tarafta yaşanıyor. Sovyetler Birliği Berlin'de barış imzalama kararını bir kez daha dile getirmesine rağmen Başkan Kennedy Berlin için savaşı bile göze alacağını ifade etti. Ancak söz konusu olan sadece Berlin değil, Küba'da değil, Laos'ta aynı durumda, Lumumba'nın emperyalizm tarafından katledildiği Kongo'da. Vietnam bölünmüş durumda, keza Kore'de öyle. Formosa ise, Tayvan'ın eski adı, Chiang Kai-shek çetesinin elinde. Cezayir kan gölüne dönmüş bir halde ve şu anda orayı da bölmeye çalışıyorlar ve geçen günlerde kendi toprakları üzerinde hak iddia etme suçunu işledikleri gerekçesiyle halkı makineli tüfeklerle taranan Tunus. Bugünün dünyası işte bu durumda sayın delegeler ve biz bu konferansa halklarımız dengeli bir kalkınmayla daha iyi bir geleceğe ulaşsınlar diye mi yoksa yeni ve korkunç bir savaşın hazırlığında emperyalizmin kuyruğuna takılsınlar diye mi katılıyoruz? Neredeyse hepinizin dile getirdiği gibi bir şeyler düzelecek diye beklemekten, her seferinde aldatılmaktan bıkan halklar ya iç savaşlarda can verecekler ya da Küba'nın seçtiği yolu seçecekler. Bu yol silaha sarılma yolu, ülke sınırları içinde mücadele etme yolu, karşısına çıkan düşman ordusunu silahsızlandırma ve halkı sömürmek için kurulmuş bir toplumsal düzeni temelinden yıkma yolu. Küba devriminin üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen Sayın Başkan, çok sayıda olumlu işin altına imza attık ve yine çok sayıda saldırganca tutumun acısını tattık. Bizi şu anda bulunduğumuz noktaya getiren olaylar zincirinin ne kadar uzun olduğunun daha iyi anlaşılması bakımından bunların sadece bir kısmına kısaca değineceğiz. 1959 Ekim'inde devrimci hükümetin temel ekonomik önlemi olarak sadece tarım reformu gerçekleştirilmişti. Birleşik Devletler'den kalkan korsan uçaklar Havana'nın üzerinde uçtular ve bizim uçaksavar bataryaların ateşine rağmen bu uçaklardan atılan bombalar yüzünden iki insanımız öldü, 100 kadarı da yaralandı. Daha sonra şeker kamışı tarlaları ateşe verildi ki bu ekonomik bir saldırganlıktı. Ülkenizin zenginliğine yönelik bir saldırganlık. Bütün bunlar Birleşik Devletler tarafından sürekli inkar edildi. Ta ki uçaklardan birisi pilotu ve bütün yüküyle birlikte yere çakılana kadar. Böylece bu korsan uçakların kaynağı hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde kanıtlanmış oldu. Bunun üzerine Kuzey Amerikalı hükümet yaşananlardan ötürü özür dileme nezaketini gösterdi. Şubat 1960'ta İspanya şeker fabrikası da yine bu uçaklar tarafından bombalandı. Bu yılın Mart ayında Belçika'dan silah ve cephane getiren La Cobre isimli vapur Havana rıhtımına çarptı. Uzmanların bilinçli yapılmış bir kaza olarak nitelendirdikleri bu olayda 100 kişi öldü. Emperyalizmle çatışma 1960 Mayıs'ında yüz yüze ve çok şiddetli oldu. Küba'da faaliyet gösteren petrol şirketleri Jose Martin'in dediği gibi sadece bir bölümüyle değil bütün dünyayla ticaret yapma hakkımızı kullanarak Sovyetler Birliği'nden satın aldığımız petrolü güçlerine güvenerek ve onların mükellefiyetlerini açıkça belirleyen Cumhuriyet yasalarını yok sayarak işlemeyi reddettiler. Sovyetler Birliği'nin buna yanıtının ne olduğu herkesin malumu. Gerçekten büyük bir çaba sarf ederek yıllık 3 milyon 600 bin ton petrolü, ki bu miktar bizim yıllık ham petrol ithalatımızın tamamıdır, yüzlerce gemiyle bize yolladı ve böylelikle gündelik hayatımızın, fabrikalarımızın, kısaca bugün petrole bağımlı olan bütün sanayi aygıtımızın işlemesini sağladı. 1960 Temmuz'unda ekonomik saldırganlığın hedefi bu kez Küba şekeriydi ve bazı hükümetler bunu hala görmek istemiyorlar. Bu konudaki tartışmaların artması üzerine 1960 yılı Ağustos ayında Costa Rica'da OEA toplantısı düzenlendi. Toplantı sonunda yapılan açıklamada 1960 Ağustos'unda dikkatinizi çekerim, tam olarak şu ifadelere yer verildi. Amerika kıtası ülkelerini ilgilendiren konularda kıta dışı bir gücün müdahalesi hangi şart altında olursa olsun kesinlikle kabul edilmez. Buradan ilan ediyoruz ki kıta dışı bir müdahale tehdidinin bir Amerika ülkesi tarafından kabulü, Amerika ülkelerinin dayanışma ve güvenliğini tehlikeye atmaktadır. İşte bu nedenle Amerikan Devletleri Örgütü bu tarz bir müdahaleyi onaylamamaya ve kararlı bir biçimde karşı çıkmaya kendini mecbur hisseder. Yani Costa Rica'da toplanan Amerika kıtasının kardeş ülkeleri bizim savunma hakkımızı yok saydılar. Bu uluslararası haklar tarihinde görülmüş en tuhaf müzakerelerden birisidir. Bunun üzerine asamblelerin çağrılarına pek uymamasıyla tanınan halkımız Havana açık hava toplantısında buluştu ve oy birliğiyle 1 milyondan fazla el havaya kalktı ve bu sayı toplam nüfusun 1/6 birine denk gelmektedir. Havana bildirgesini kabul etti. Orada yer alan maddelerden bazıları şunlardır. Halk Genel Ulusal Asamblesi. Bunu bütün Latin Amerika halklarının ortak ölçütünün bir ifadesi olduğundan emin olarak, demokrasinin finansal oligarşiyle siyahlara karşı yapılan ayrımcılık ve Ku Klux Klan saldırganlığının varlığıyla, Oppenheimer, Robert Julius gibi bilim adamlarına görevlerinden el çektiren, kendi ülkesinde tutsak durumuna düşen Paul Robeson'un muhteşem sesini insanların dinlemesini engelleyen, bütün dünyanın protestosuna, tepkisine birçok ülke hükümetin yanı sıra Papa 12. Pio'nun ricalarına rağmen Rosenberg'leri ölüme götüren baskıyla uyum içinde olamayacağını bir kez daha vurgular. Küba halkı Genel Ulusal Ansamblesi, Kübalıların demokrasinin sadece büyük toprak sahipleriyle profesyonel politikacıların yönlendirmesiyle işleyip, neredeyse her zaman bir aldatmacadan ibaret olan seçimlerde sandığa gidip oy kullanma sisteminden ibaret olmadığına ve bu halk asamblesinin burada yaptığı gibi vatandaşların kendi kaderlerini belirleme hakkını da içerdiğine yönelik inancını dile getirir. Ayrıca Latin Amerika'da demokrasi ancak halkların seçimlerinde gerçekten özgür olduğu ve yoksul kesimlerin, açlığın, sosyal eşitsizliğin, okuma yazma bilmemenin ve adaletsiz hukuki sistemlerinin pençesinde kıvranmadığı zaman var olacaktır. Ayrıca Küba halkı Genel Ulusal Asamblesi o gün son olarak insanın insan tarafından sömürülmesine karşı çıkmıştır. Bu ülkemizin kaderini halkımızın en uygun gördüğü şekilde belirleme hakkımızı ve özgürlüğümüzü silahlarla, kanımızla ve canımızla koruyacağımızı göstermek için bütün dünyanın yüzüne karşı Küba halkı tarafından yapılan bir bildirgedir. Bunun ardından bir sürü münakaşa, söz düellosu ve başka olaylar yaşandı. En sonunda 1960 yılı Aralık ayında Küba şeker kotası Amerikan pazarında tamamen kısıldı. Sovyetler Birliği'nin yanı sıra diğer sosyalist ülkelerin buna yanıtının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sosyalist dünyaya 4 milyon ton şekeri, ağırlıklı olarak 4 centavoluk bir Küba pezosu 100 centavu bir fiyattan satmak üzere anlaşmalar imzalandı ve böylece diğer Amerika kıtası halklarının birçoğu gibi maalesef tek bir ürün üreten ve bugün diğer Latin Amerikalı kardeşleri gibi şu an için tek bir pazara ve tek bir ürüne bağımlı olan Küba durumu kurtardı. Başkan Kennedy'nin o üzerinde çok konuşulan yeni bir dönemi başlatması bekleniyordu ve geçmişte kendisiyle bizim hükümetimizin başbakanı arasında çok sert tartışmalar yaşanmış olsa da gelecekte her şeyin daha iyi olmasını ümit ediyorduk. Başkan Kennedy, Amerika kıtasında takınacakları tutumu açıkça ortaya koyan bir konuşma yaptı ve orada Küba konusunun artık olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini bütün dünyaya ilan eder bir hali vardı. Biz o dönemde teyakkuz halindeydik. Kennedy'nin bu konuşmasının ertesi günü teyakkuzun sona erdiği emri verildi. Ancak ne acıdır ki Başkan Kennedy'nin kalkınma için birlik projesiyle ilgili bir konuşma yaptığı 13 Mart 1961 günü Santiago de Küba şehrindeki rafinerimize tesisler açısından tehlikeli bir durum yaratmasının yanı sıra bekçilerden birinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir korsan saldırı düzenlendi. Böylece biz de umutları bir kenara bırakıp gerçekle yüzleşmiş olduk. Hep hatırlanacağından şüphe duymadığım o konuşmada Kennedy ayrıca büyük bir sempati beslediği Küba ve Dominik Cumhuriyeti halklarının özgür uluslar arasına katılabilmelerini ümit ettiğinden bahsediyordu. Bundan bir ay sonra Domuzlar Körfezi olayı yaşandı ve Başkan Trujillo gizemli bir şekilde katledildi. Biz her zaman için Başkan Trujillo'nun düşmanı olduk ama burada bariz bir gerçeği ortaya koymak durumundayız. Söz konusu olay bugüne değin hiçbir şekilde aydınlatılmadı. Daha sonra politik cehalet ve saldırganlık konusunda gerçek bir başyapıt ortaya çıktı ve sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nden bahseden dergilere göre Beyaz Kitap adındaki bu eser Kennedy'nin bile öfkelenmesine neden oldu. Bu kitabın yazarı şu anda aramızda bulunan Kuzey Amerika delegasyonunun seçkin danışmanlarından birisidir. Bu kitap Küba gerçeğini tamamen çarpıtan bir ithamdır ve daha sonra olacaklara hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Castro rejimi gerçek Amerika devrimi açısından bir tehlike teşkil etmektedir. Zira devrim sözcüğünün de başkanlık mensuplarından birinin dediği gibi ara sıra gerçek anlamında kullanılmaya ihtiyacı vardır. Castro rejimi dostane müzakereler konusunda oldukça isteksiz. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kim bilir kaç kez gelin sorunlarımızı eşit şartlarda oturup konuşalım dedik. Burada fırsatını bulmuşken Sayın Başkan hükümetim adına bir kez daha belirtiyorum ki Küba Amerika Birleşik Devletleri delegasyonunun istediği her konuyu tartışmak üzere eşit şartlarda masaya oturmaya hazırdır ve bunun için tek şartı da ortaya hiçbir ön koşul konulmamasıdır. Demek istediğim bizim bu konudaki tavrımız gayet açıktır. Beyaz Kitap'ta Küba halkı Castro rejimine karşı ayaklanmaya ve devrim yapmaya çağrılıyordu. Ama diğer yandan 13 Nisan günü Başkan Kennedy bir kez daha sözü alıp Küba'yı işgal etmeyeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Küba'nın iç işlerine asla karışmayacaklarını kesin bir dille ifade edecekti. Ne var ki bundan iki gün sonra kimliği belirsiz uçaklar havaalanlarımızı bombalayacak ve Batistacıların kaçarken geride bıraktıklarından oluşan eski püskü hava kuvvetlerimizin büyük kısmını yakıp küle dönüştüreceklerdi. Bay Adlai Stevenson, Güvenlik Konseyi'nde bu işi yapanların bizim hava kuvvetlerimize mensup Castro rejiminden memnun olmayan Kübalı pilotlar olduklarını kesin bir şekilde vurguladı ve onlarla konuştuğunu söyledi. 19 Nisan günü fiyaskoyla sonuçlanacak olan saldırı gerçekleştiğinde halkımız bir bütün olarak silahların ayırt etmeyen gücünden daha büyük güçlerin ve paranın değerinden daha büyük değerlerin olduğunu bir kez daha göstererek bir güruh halinde savaş alanına doğru giden daracık sokaklara daldı. Ancak düşman hava kuvvetlerinin üstünlüğü nedeniyle birçoğu oraya ulaşamadan yolda katledildi. 9 Kübalı pilot kullandıkları külüstür uçaklarla o günün kahramanları oldular. Bunlardan ikisi orada hayatını kaybederken diğerleri özgürlük ordularının kazandığı zaferin müstesna şahitleri olarak kaldılar. Domuzlar Körfezi olayı artık geride kaldı. Bu konuda daha fazla konuşmanın anlamı yok. Çünkü ortaya konulan kanıtlar karşısında sayın delegeler, Başkan Kennedy bütün sorumluluğu kendi üzerine aldı. Ancak bu olaydan birkaç gün önce söylediği sözleri o esnada muhtemelen hatırlamadı. Şu anlatacağım olay olmasa saldırganlık döneminin sona erdiğini düşünebilirdik. Şimdi size gazetecilerin dediği gibi bomba bir haber vereceğim. Bu yılın 26 Temmuz günü Guantanamo deniz üstünde silahlanan karşı devrimci gruplar binbaşı Raul Castro'yu öldürmek için iki stratejik noktada pusu kuracaklardı. Plan akıllıca ve ölümcüldü. Evinden çıkıp devrimci bayramımızın kutlanacağı tören yerine giden binbaşı Raul Castro'ya yolda ateşi açılacaktı. Eğer bunda başarılı olamazlarsa tribünü dinamitle havaya uçuracaklardı. Daha doğrusu yoldaş Raul Castro'nun gösteriyi izleyeceği tribünün altına daha önceden yerleştirdikleri dinamitleri patlatacaklardı. Bu olaydan birkaç saat sonra ise sayın delegeler Kuzey Amerikan havan topları Küba topraklarından Guantanamo üssüne doğru ateşe başlayacaklardı. Böylece bütün dünya ne olup bittiğini açıkça görmüş olacaktı. Özel bir hesaplaşmada oradaki komünistlerden biri öldürülünce deliye dönen Kübalılar hemen Guantanamo deniz üssüne saldıracak, bunun üzerine zavallı Birleşik Amerikalıların da kendilerini savunmaktan başka çareleri kalmayacaktı. İkinci ayrımın sonu sayfa 13.